أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin söyledikleri, istedikleri, öğrettikleri, yaşadıkları, kabul ve reddettiklerini daha yakın öğrenmek için ulaşabileceğimiz, başka imkanımızın olmadığını baştan bildiğimiz mevcut hadis kaynaklarına müracaat ediyoruz. Onlar bize peygamber öğretiyorlar güçleri yettiğince. Kütüb-i Tis'a veya Kütüb-i Sitte denilen en genel anlayışa göre 6 ama 3 tane daha onlara ek yapılarak 9 kitap bilinen hadis kitapları içinde en güvenilir hadisler yanında imkanları dahilinde peygamberdendir diye bize intikal ettirdikleri ama kimileri tarafından pek o kadar güvenilir bulunmayan hadisler yer alan eserlerdir. Bu kitapların sahipleri hakkında Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud, İbn-i Mace, Darimi, Muvatta sahibi İmam Malik ve Ahmet bin Hanbel hakkında hiçbir ciddi söz söyleyen haindir dememiştir. Yani bu adamlar dini bozmak için, peygambere ihanet için, İslam'a hakaret için, Allah'ın dinini değiştirmek için söz söylememişler. Güçleri yettiğince bulabildikleri doğruyu, peygamberden olduğuna inandıkları sözleri, kavil, fiil ve takrirleri bize nakletmişler. Ama isabet edememişlerse yine de onlar bu konuda mazurdur. Yani biz peygamberi öğrenmek için bu kitaplara müracaat etmek durumunda, hatta zorundayız. Ama bir Müslüman çıkar da hayır, ben bu 9 kitaba değil bir başka 3 kitaba, 5 kitaba, 4 kitaba müracaat ederek peygambere ulaşırım derse Allah kendisinden razı olsun. Yani önemli olan peygambere ulaşmaya çalışmaktır. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bu kitaplarda yer alan kadarıyla ama yeterli bulmadan ya da sadece budur demeden bir de gücümüz yettiğince bu işe devam ederek mesela şu anda Türkçe'de 1000 ve daha fazla hadisi bir arada toplamış hadis kitapları olarak 27 tanesini ben tespit ettiğimi söylersem, herhalde siz mevcut olan Türkçelerden öte bir de Arapçaların varlığını anlayacaksınız. Hepsine birden müracaatı esas kabul ederek gücümüz yettiğince öğrenmeye devam edersek, peygamber öğrenmeye başladık diyebileceğiz. Evet, İbn-i Mace'den, hatta benzerini Buhari'den öğrendiğimiz bir hadis-i şerifle yine aynı gaye ile peygamberin huzurundayız. Ebu Hureyre Efendimiz naklediyor bize. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, andolsun ki siz kendinizden önceki milletlerin yoluna, kulacı kulacına, arşını arşınına, karşı karşına muhakkak tıpatıp uyacaksınız. Hatta onlar daracık bir keler deliğine girseler, siz de muhakkak o deliğe gireceksiniz. Sahabiler, ya Resulallah, o milletler Yahudiler ve Hristiyanlar mı diye sordular. Aleyhissalatü vesselam, bunlar olmayınca başka kimler olur cevabını verdi. Demek ki İslam toplumunun bir sapış modelinden söz ediliyor. Yani dikkat edin, burada arabanız devrilir, burada düşersiniz, burada ayağınız kayar, burada helake doğru sürüklenirsiniz, burada yanlış yapabilirsiniz diye aleyhissalatü vesselam önceden bir işaret veriyor bize. Hani biz bu işe alışkınız aslında. Yola çıkınca virajdan önce bir işaret bizim için hatta sevindiricidir. Hele ki keskin bir virajsa, dahası sağa mı sola mı virajsa, hepsini ayan beyan işaretler konulur yola. Peki ya ahirete giden yolda, bizi sağ salim, sırat-ı müstakim olarak cennete götürecek yolda, bunun sağa sola sapış noktalarını ya da insanların buradan çıkış noktalarını ifade eden işaretler olmalı değil mi? Hatta bir ikinci yönüyle söyleyelim. Biz yola çıkınca alışmışız, herhangi bir yol sapağında, yani yollar 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e ayrılmışsa, acaba biz hangisinden gideceğiz endişesi taşımayalım diye önceden oraya işaret levhaları konulduğunu biliyoruz. Ne tarafa gidecektiniz? Bu yol beni evime götürür. Bu yol beni mutluluğa götürür. Bu yol beni denize, bu yol beni dağa götürür ya da güneşe, aya götürür diye bir şeyler olmalı değil mi yolda işaret olarak? Peki hangi yol bizi cennete götürür ya da hangi yola girersek o yol bizi cehenneme, Allah'ın gazabına, azabına götürür şeklinde bir işaret, yolda bir işaret levhası olması gerekmez mi? İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle bir dönem olacak ki siz de, yani benim ümmetim de tıpkı önce yaşayanların sapıklığı gibi, yoldan çıkmışlığı gibi onları taklit ve takip edecekler. Yani onlara karış karış, adım adım, kulaç kulaç ya da arşın arşın uymaya başlayacaklar. Onlar nasıl sapmışlar, onlar nereye gitmişler, onlar hangi yanlış yola girmişlerse aynısını yapmaya çalışacaklar. Hatta diyor onlar daracık bir keller deliğine girseler siz de girmeye çalışacaksınız diyor aleyhissalatü vesselam. Bunların kim olduğu konusunda sahabenin hemen bir yargısı var. Aman ya Resulallah, onlar Yahudi ve Hristiyanlar mı? Hani önceki milletler, önceki din mensupları denilince, tabi onlardan başka kim ola ki diyor aleyhissalatü vesselam. Yani Şintoistler, Budistler, Brahmanistler, Konfüçyanistler diye farklı din sahipleri, din salikleri de olamaz mıydı diyorsunuz? Ben şöyle anladım. İslam dini Allah'ın Hazreti Adem'den bu yana insanlığa gönderdiği, razı olacağı model, yaşantı modelidir. Yani Allah'ın indinde ilk ve tek din kabul edilmeye şayan asıl din İslam'dır. İşte bu dinden insanlar ya insanı madde görerek sapan sapıtan Yahudiler gibi yoldan çıkarlar ya da Hristiyanlar gibi insanı ruh zanneden bir yapıyla yoldan çıkarlar. Yani bir başka ifadeyle şöyle söyleyebilirim inşallah. İslam dini insanın hem madde hem ruh oluşunu göz ardı etmez. Yani onun fıtraten taşıdığı ihtiyaçları var bilir ve ona göre bir düzen ortaya koyar. Mesela küsme demez belki ama hadi diyelim küsmüşsün ama 3 günden sonra olmasın bu der. Kızma diye haber verir ama kızınca ne yapacağını haber verir. Yani insanın insan olduğunu, maddeye ihtiyacını, kadınların, çoluk çocuğun, erkeklerin, malın, mülkün, kantar kantar altının, gümüşün veya atın ya da benzer malın, eşyanın insana süslü gösterildiğini, insanın bu konularda bir zaafının olduğunu baştan İslam kabul eder ve ona göre ayarlar bu işi. Yahudiler, Allah'ın bu dinini, yani İslam dinini, sanki insan maddeymiş, ruhsal yönü yokmuş, onun sevgisi, onun ruhi tarafı, onun böyle bir de ulvi tarafı yokmuş gibi onu hep materyalist görüp sapmışlar, sapıtmışlar. Ama Hristiyanlar sanki onun maddesi yokmuş gibi evlenmeyeceksin, şehirde yaşamayacaksın, dağ başına gideceksin, mağaraları dolduracaksın dercesine o da öyle sapmış sapıtmış. Demek ki insanlar bizden önceki dinlere eğer sapıp sapma yolunda uyacaksak ya insanı madde görerek saparlar ya insanı ruh görerek. Ne dersiniz? Bugünün insanları biraz da daha çok insanı madde görerek sapıp sapıtıyorlar değil mi? İnsanlar diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Buhari ve İbn-i Mace'de gördüğüm bir hadis, Abdullah bin Ömer'den rivayet ediliyor. İnsanlar içlerinde necip ve kullanışlı bir tane pek bulamayacağın 100 deve gibidir. Yani 100 tane deve var, şöyle tam sana göre diye arıyorsun, pek de o kadar necip, kullanışlı, güzel, yakışıklı, dayanıklı, tam senin aradığın gibi bir taneyi zor buluyorsun içinde. İnsanlar böyle olurmuş. Peki ne anlama geldi? Şöyle anlıyorum ben, toplumda seçkin müminlerin az bulunuşu. Peki öyleyse, madem öyle, ben de o seçkin olmayan sıradan müminler gibi olayım mu diyeceğiz bu hadise göre? Ben öyle anlamadım. Bu hadis bana dedi ki, sen de o seçkinlerden ol. Yani cenneti garantilemeye çalışanlardan ol. Dünyada yaşarken birileri de seninle birlik, senin peşine takılarak, imanlarını taze tutup, İhlaslarını artırarak Allah'ı razı etsinler, sen de önderlerden ol. Çünkü İbrahim aleyhisselamın öyle bir duasını Allah bize öğretiyor. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Bizi müttakilere imam eyle ya Rabbi diye. Yani bakın üstelik imam oldukları insanlar da müttaki. Takvalı insanlar, yolunu Allah'la bulan insanlar, Allah'a karşı gelmekten, Allah'ın azap ve gazabına uğramaktan korkan insanlar, bu insanlara bizi önder eyle, imam eyle diye İbrahim aleyhisselam dua ediyor. Allah bunu bize Kur'an'da bildiriyor. Öyleyse biz de öncü ve önder olalım. Hatta aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu hatırlıyoruz. Kim hayırda bir çığır açarsa, kim ki güzel bir yol, güzel bir çığır açarsa, bu yolda gidenlerin sevabından eksiltilmeksizin, o yolda yürüyenlerin sevabından eksiltilmeksizin, onların sevabı kadar o çığırı açana da sevap verilir. Tersine kim bir şer çığır, kim bir kötü yol açarsa, o yolda gidenlerin günahından eksiltilmeksizin, o yolda gidenlerin günahı kadar o yolu açana da günah verilir. Öyleyse biz iyiye yol, iyi yol, hayra çığır açanlardan olalım. Huzeyfe bin el-Yeman'dan, Buhari ve İbn-i Mace'de, Müslim'de ve Tirmizi'de göreceğiniz bir hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir adamın ailesiyle, evladıyla ve komşusuyla ilgili günahları olabilir. Yani ailesine, evladına ve komşusuna karşı maruz kaldığı fitneden, imtihandan dolayı günaha girmiş olabilir. Ciddi bir namaz, iyi bir oruç, ısrar edilen bir sadaka, bir de marufu emretmek, münkerden nehyetmek, iyi şeyleri emretmek, kötüleri men etmek onun bu günahlarına kefarettir. Yani elbette yanlışlarımız, hatalarımız olacak. Ailemize karşı, çoluk çocuğumuza karşı, konu komşumuza karşı, insanlara karşı, o zaman onların hayrını isteyelim. Onlar adına iyiliklerde bulunmaya çalışalım. Namaza dikkat edelim, daha bir namaz kılalım. Oruca dikkat edelim, daha bir oruç tutalım. Bir de tasadduka devam edelim, gücümüz yettiğince verelim ama marufu emredelim, münkerden nehyedelim. Böylece bu yaptığımız, öteki yaptığımız yanlışlara kefaret olacaktır. İki Müslüman, Ebu Bekir radıyallahu anh'tan, Müslim'de, Nesai'de, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, bir de İbn-i Mace'de görebileceğiniz bir hadis. İki Müslüman silahla birbirine hücum ettiği zaman ikisi de cehennemin kenarındadır. Bunlardan birisi arkadaşını öldürünce ikisi de cehenneme girerler. Hayret değil mi? Ellerine silah almışlar. Birbirini öldürmeye teşebbüs eden iki Müslüman cehennemin kenarına duruvermişler. Artık hangisi hangisini öldürürse tamam, işte o ve öteki, ölen de öldüren de ikisi de cehennemde. Peki ama diyor sanki sahabe, ama ya Resulallah, öldüreni anladık, ölenin suçu, o da öldürecekti ya onu. Yani Müslümanın görevini anlıyoruz belki bir cümleyle. Çünkü peygamberden başka böyle bir cümleyle bütün hayatı tanıtan, hayatın bir bölümünü bütünüyle tanıtan insan olamaz elbette. Aleyhissalatü vesselam sanki bu hadisiyle Müslümanın görevini, Müslümanın Müslümana karşı görevini bir bütüncül olarak şöyle ifade ediyor. Diyor ki, Müslüman, Müslüman kardeşini diriltmek için vardır. Müslüman, Müslüman kardeşine hayat bağışlamak için, yani onun güzelce yaşaması, Allah'ı razı edecek bir hayatı yaşayıp sonunda cennete gitmesi için vardır. Tut ki sen bunun tam aksini yap. Onu cehenneme, yani hayatını bitirmeye çalış, sen de cehenneme gidersen o da cehenneme gider. Demek ki Müslüman birbirini öldürmek için var değil. Ama yanlışı var, yine diriltmeye çalış. Ama hatası var, yine diriltmeye çalışalım. Ya da o insanın hatta dinden çıkma derecesinde günahı var. Yine diriltmeye, onu dinle daha yakın tanıştırmaya, dini daha iyi yaşaması için uğraşmaya çalışalım. Bizim işimiz olacak ya, hemen soralım. Öyle ya, hadisleri ve ayetleri okurken ne diyecektik? Bu bende var mı? Ya da bu bende yok mu? Bu sende var mı? Bu sende yok mudan önce kendimize soracaktık. Söyleyin, peki kimi öldürmeye çalıştınız? Ya da kimi diriltmeye çalışıyorsunuz? Mesela, hiçbir anne baba alınmayacak ama. Ben sadece kendi kendime sesli düşünürken siz duymuş olun. Şimdi anne babalar çocuklarını diriltmeye mi, canlı kılmaya mı, hayatla iç içe eylemeye mi çalışıyorlar, yoksa onu toplum bataklığına, ekonomik dünyanın sanki girdabına sokup öldürmeye mi çalışıyorlar? Neye uğradığını bilmeden, ne olduğunu bilmeden, kendine gelemeden hayatını bitiren insanlardan biri olsun diye mi çalışıyorlar? Evet, asr-ı saadetten önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce insanlar kız çocuklarını yaşamasın diye diri diri toprağa gömüyorlar ya da kuyuya atıyorlar, üzerine kum yığınları döküyorlarmış. Hatta o çocuktan arta kalan bir tek babacığım sözü kulaklarda çınlarken İslam gelip de adam Müslüman olunca gözyaşlarıyla durumu peygamberimize haber veriyormuş. Bunları öğreniyoruz. Peki yani çocuğunu öyle öldürenler yerine Kur'an'ın kendisini tanıtması ifadelerinden kaynaklanarak söyleyelim, cesaret alarak. Allahu Zülcelal mesela Şura suresinin 52. ayetinde Kur'an'ı ruh olarak tanımlıyor. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina. Yani bu Kur'an ruhtur, candır, canlılıktır. Ya da bir başka ayette istecibu lillahi ve lirrasuli izâ deâkum lima yuhyikum. Allah ya ki Resulü sizi hayata davet ettiklerinde, sizi canlı kılacak şeylere davet ettiklerinde icabet edin diyor Allah yine kitabında. Buna göre Kur'an ve sünnet insanı canlı kılan şeyler. Yani onlar olunca insanlar canlı olacaklar. İman edince, İslam edince, inancının gereğini ameli salih olarak yerine getirince insanlar o zaman canlı olacaklar. Değilse vel mevta yev'asuhumullah ayetinden öğreniyoruz. Onlar kendilerini ölü saysınlar. Yani ama sonunda onlar da yeniden diriltilip hesaba çekilecekler beyan ediyor. İşte bundan dolayı rahatlıkla diyebileceğim ki İslam hayattır, İslam candır, canlılıktır. Kur'an ve sünnetle, iman ve İslam'la beraber olmak, ihsanla beraber olmak, insanın hayatta olması, canlı olması demektir. Kim ki kardeşine, arkadaşına, herhangi bir insana böyle davranır, yani onun Kur'an'la, sünnetle beraberliğini sağlarsa onu diriltmiş demektir. Bir kişinin İslam'ını bilmek, bir kişinin İslam'ını sağlamak, bir kişinin İslam'la tanışması için uğraşmak, sanki bütün evreni, bütün insanlığı diriltmek demek manasına gelecektir. Ama kim de bir kişiyi öldürür, yani İslam'dan çıkarırsa, bizzat öldürür ya da dinsizlik manasına öldürürse sanki bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Buna göre iki Müslüman silahla birbirlerine hücum ediyorlarsa cehennemin kıyısında onlar, biri ötekini öldürmüş ne fark eder, ikisi de cehenneme. Diriltmeye çalışalım insanları. Yani bizim sebebimizle bir kişinin hidayet bulması dünya ve içindekilerin bize verilmesinden daha hayırlıdır diyor Aleyhissalatü Vesselam. Bir kişi bizimle hidayet bulacak. Söyleyin, insanların hidayet bulması konusunda bir gayretiniz yoksa, kâr peşinde olan insanlar, kârı mı anlamadınız yoksa? Bakın sokaklara, bakın piyasaya, bakın iş yerlerinize, bakın mahallenize, bakın konu komşunuza, sizi tanıyan ya da sizin tanımak zorunda olduğunuz insanlara, galiba gerçek dinle, yani senin cennete gideceğini zannettiğin, yaşamadığın halde inandığını iddia ettiğin dinle bile henüz tanışmamış insanlar var. Ne dersiniz? Onlara dini siz tanıştırmayacak mıydınız? Onları dinle siz tanıştırmayacak mıydınız? İbn-i Mace'den bir hadis daha okuyalım. Cerir bin Abdillah el-Beceli'den aleyhissalatü vesselam diyor ki, hiçbir kavim yoktur ki içlerinde günah işlenir. Onlar da günah işleyenlerden daha güçlü. Fenalıktan caydırıcı üstünlüğe sahip oldukları halde günahları engellemezse, Allah'ın onların tümünü cezalandırmaz öyle mi? Yani Allah, suçluları ve onlara mani olmayanların tümünü cezalandırır. Allah'ım sen koru bizi. Korkunç bir tehdit değil mi? Bir toplum düşünüyorsunuz. Bu toplumda günahlar işleniyor. Haberiniz var, biliyorsunuz. Ya da başta hepimiz dıştayız. Bir toplum ki eğer o toplumda günah işlenirse, günahlar varsa işlenen, birileri günah işliyorlarsa ama o günah işleyenlerden daha güçlü, o günahları engellemeye, onları en azından bu fenalıktan caydırıcı olmaya müsait imkan sahibi olan insanlar var da ama onlar ilgilenmiyorlarsa, kendi dünyalarına yaşadıklarından veya kendi kendilerine bir hayat sürüp rahatlarını bozmak istemediklerinden dolayı mı dersiniz bilmem ama yani bu güçlerine rağmen engelleyici, caydırıcı üstünlüğe sahip olmalarına rağmen yine de günahları engellemezlerse Allah elbette onların tümünü cezalandıracaktır. Yani hem suç işleyenleri hem de onlara engel olmayanları. Yani sen kendi dünyanı daha iyi bilirsin. Komşularını, arkadaş ve akrabalarını. Ya da gözün açık dolaşıyorsan sokakları, caddeleri, vitrinleri, tezgahları, tezgahtarları, emir verenleri, emir alanları, yönetenleri, yönetilenleri. Yani insanları sen daha iyi bilirsin. Sen kendi dünyanın insanlarını benden iyi bilmek zorundasın da aç gözünü ve bak bir iyi. Günaha mı girenler var? Yani olmasın inşallah. Ben hiç kimseyi töhmet altında bırakmak, suçlamak için söylemiyorum. Ama senin dünyanda birileri günaha giriyorlar mı? Allah, ya Rabbi ama hep karışıp durma şeklinde bir günah mı bu bilmem. Ya da ama içkime karışma. Ya da kıyafetim, kazanmam, harcamam seni ilgilendirmesin şimdi dercesine mi günaha giriyorlar? Kur'an güzel kitap ama şimdi olmaz şimdi onunla mutluluk ya da onunla rahat ve huzur imkanı bulamayız diyenlerin günahı mı? Ki sen daha iyi bilirsin senin dünyandaki günahları. Evet peygamber çok iyi bir insan ama benim hayatımı, benim sorunlarımı o ne bilir ki diyecek cesaretle günahlar mı? İçki gibi, kumar gibi, zina gibi, fuhuş gibi olması gerekmez elbette kimi günahların bireysel ya da toplumsal günahlar olabilir. Ahireti yok sayarak işlenen günahlar. Sanki hesaba çekilmeyecekmiş gibi bir planın, bir programın, bir projenin gereği olarak işlenen günahlar. Yani insanlar çeşit çeşit günahlara giriyorlar. Bundan da senin haberin var mı? Gücün yetiyorsa, güçlü durumdaysan, yani sen caydırıcı bir üstünlüğe sahipsen, sen yanında olunca günaha giremeyeceklerse, sen ağzını açınca, sen bir meal hediye edince, sen iki ayet söyleyince, sen bir hadisten onları haberdar edince, sen Allah, sen peygamber korkusu onlara empoze etmeye çalışınca, ya da hiç gücün yok mu? Adım atsan, güçlü olsan diye dua etsen, yani acaba ne yapabilirim diye kafa yorsan, şöyle yürümeye başlasan, acabalar içinde kafa yorup kafanı çatlatırcasına fasta bima tümer gibi ayetten öğreniyoruz. İşte böylece hareket etmeye çalışsan Allah sana yol açmayacak mı? Ve men yettekillah yec'al lehu mahraca. Yani Allah Talak suresinde öyle söylüyor bize. Siz iyi bir Müslüman olmaya çalışın. Allah size elbette çıkış yolları verecektir diyor. Hadi bir gayret edelim. Öyle değil mi zaten? Mesela Enfal suresinde Allah diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Bedir savaşıyla ilgili وَمَا رَامَيْتَ اِذْ رَامَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَامَى. Sen attığında sen atmamıştın, altında atan Allah'tı. Yani elbette Peygamberimiz attı, sahabe attı, ok attılar, kılıç kuşandılar, gayret ettiler. Ama netice neydi işin aslı? Bu işe imkan hazırlayan Allah'tı tabi. Sen de farz et gözün kör, gücün yetmediğini zannediyorsun. Eğil yere, el yordamıyla bir taş bulmaya çalış, onu kafirden tarafa olduğunu inandığın, öyle zannettiğin tarafa atmaya gayret et. Senden istenen o kadar zaten, senin gücün buna yetiyor. Korkma sen, Allah onu isabet edeceği yere isabet ettirecektir. Sözler de öyle, eylemler de öyle. Gücümüz yettiği kadar uğraşalım, Allah bereketler ihsan edecektir. Hazreti Ayşe annemizden İbn-i Hibban'da bulursunuz. Tabi bulamayacaksınız değil mi? İbn-i Hibban. Bunu nereden bulsanız? Arapça. Niye tercüme etmediler ki? Bilmiyorum. Aslında mevcut bütün hadis kitapları tercüme edilse mi? Ona da cesaretim yok ama günde yüzlerce, günde binlerce kitabın basıldığını iddia edebileceğimiz bir hayatı yaşayan bizler hadis kitaplarında bekliyoruz doğrusu. Abdurrazzak'ın Musannefini tercüme etseler ya da İbni Ebi Şeybe'nin Musannefini tercüme etseler, İbni Hibban'ın ya da İbni Huzeyme'nin sahihini tercüme etseler ya da Kenzul Ummal'ı tercüme etseler, oralarda da peygamber nasıl anlatılmış, peygamberimizden neler rivayet edilmiş onları öğrensek, işte biz peygamberimize ulaşmak istiyoruz diyenlere imkanlar olsa, hatta İbni Sa'd'ın tabakatını öğrensek veya peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi anlatan, peygamberi bize öğreten, peygamberle beraber olmayı bize imkan olarak sunan kitapları elimize ulaştırsalar, elbette gönlümüzden geçiyor. Değilse herkes bir şeyler yaptığını biliyoruz. Hazreti Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Sizin halkı hidayete davet edip de çağrınıza icabet veya sizin dua edip de kabul edilmeme durumu olmadan önce insanlara iyi şeyleri emrediniz ve fena şeyleri men ediniz. Demek ki gün olurmuş. İnsanlara hak ve hakikat anlatır ama onlar da bu davetimize icabet etmezlermiş. O olmadan önce yapalım. Ya da biz dua edermişiz ama kabul edilmeme durumu olurmuş. Ondan önce yapacağımız bir iş var. İyi şeyleri emretmek, fena şeyleri engellemek. Kendi orijinal tabiriyle söyleyelim. Marufu emretmek, münkerden nehyetmek. Buna göre eğer insanlar birilerini hakka ve hakikate, Kur'an'a ve sünnete, Allah'a ve peygambere yani daha iyi Müslüman olup Allah'ı razı ederek cennet yolunda olmaya davet etmek istiyorlarsa ve bu davetlerine de bu çağrılarına da icabet edilmesinden yana idiyseler, hem acele etsinler hem ondan önce marufu emredip münkerden nehyetsinler. Yani davetleri ve davetiyeleri vahye olsun, Kur'an'a davet etsinler, sünnete. Başka bir şekilde şöyle ifade etsem, yani dini Allah'a ve peygambere anlattırsınlar. Kendi bildiklerini din diye anlatırken reddedilince de kendi dinleri reddedilmiş olacak. Ama Allah anlatır, peygamber anlatırsa, yani muhatabımızı Kur'an ve sünnetle tanıştırırsak, o zaman kabul edilince iyi bir Müslümanlık, reddedilince de Allah ve peygamberin dediği reddedilmiş olacaktır. Yani net bir din anlatılmış olmayacak mı? Yine dualar edeceğiz. Elbette her bir Müslümanın dua etmesi aynen namaz gibi, abdest gibi, namusunu korumak gibi görevidir. Bu ibadettir. Ed-du'a'u muhul ibadet diyen aleyhissalatü vesselam bize bunu böyle öğretir, bunu böyle biliyoruz. Ama duadan önce de hayatımıza bir çeki düzen verelim. Yani marufu emredelim, münkerden nehyedelim. İslam'ı gündemde tutalım, şirki ve küfrü ve isyanı gündemden kaldırmaya çalışalım. Ayrıca bu bir de zamana dikkat etmemizi gerektirecek galiba. Mesela hasta ziyaretine gideceksiniz. Gitmeniz gerekiyorsa acele edin. Çünkü iyi olabilir. Hadi neyse özür dilemeye gidersiniz. Peki ya ölürse ne yapacaksınız? Bir dakika, ben sana ziyarete gelecektim mi diyeceksiniz. Ya da bir cenaze üzerine taziye için, baş sağlığı için gideceksiniz. 3 günden sonra taziyenin olmadığını bilin ve önce gidin. Hatta 3 gün yemek götürülür. 13 gün, 113 gün değil. Tabi dostlar ya da çok yakın arkadaş ve akrabalar zaten bazen birbirlerine yemek götürüyorlarsa, evet onu bir başka zamanda götürsünler ama Allah'ın istediği, peygamberin öğrettiği bir konu, bir konum olarak, bir yapı, bir görev olarak eğer cenaze evine yemek götürmenin sevabından istifade etmek içinse o 3 gün olacak. Ama tanıdığı, bildiği pek çok olan birisi 3 gün yemek götürülünce o zaman herkes nasibini alacak. Önce giden işini bitirecek, ne diyelim ki? Hatta şöyle de nazlanabiliyoruz galiba. Babası ölen birisi yakınlarından birine daha sonra getirdiği bir yemekten dolayı, yani sen bize yemek getirmek için babamın ölmesi mi gerekir? Sen bir daha getir, bir daha getir diyebilir. O ayrı bir konu. Ama tekrar ediyoruz, tekrar dönüyoruz hadise. İnsanları eğer hakka ve hakikate, hidayete davet edip de çağrımıza icabet edilsin istiyorsak acele edelim. Ama marufu emredelim, münkerden nehyedelim. Çünkü belli olmaz, o adam ölebilir. Kafir olarak ölür de biz gitmediğimiz için ölürse sorumluluğumuzu bir kere daha düşünelim. Ya da o adam bir başkasının ona gitmesiyle hidayet bulmuş olabilir. O zaman biz nasipsiz kalırız. Veya üçüncü bir ihtimal aklıma geliyor. Ya da o adam bizim de istemediğimiz biraz şirk karışık, biraz bid'at ve hurafe karışık bir dinsel yapıyla bizden önce tanışmış olabilir. O zaman pişmanlığımız ne fayda? Düzeltmesi çok zor bir yanlışla iç içe olmuş olabilir. Ziyad bin Lebit'ten Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadiste beyan ettiği şeklinden öğreniyoruz. Kafası çalışan Müslümanlardan biri. Kimi Müslümanların kafası çalışmıyor muydu demeye gerek yok. Bunu Peygamber böyle tanıttığı için ben de önce söylüyorum. Yani fakih yaptığı neye yarıyor? Lehine mi aleyhine mi? Zararına mı kârına mı, bunun bilincinde olan bir sahabe Ziyad bin Lebit. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şeyler anlatıyor. O arada diyor ki bu benim anlattığım bu tehlike, bu ilgisizlik, bu yanlış veya bu hata ilmin gitmesi yani yok olması zamanında gerçekleşir buyuruyor. Ne anlattığını rivayetten bilmiyoruz. Ama ne fark eder, bundan sonrası için zaten rivayet ediliyor bu hadis. Ziyad diyor ki hemen, ya Resulallah, Kur'an'ı okuduğumuz, evladımıza onu okuttuğumuz, evladımızın da kıyamete kadar kendi evladına onu okutacağı halde ilim nasıl yok olur, nasıl ortadan kaybolur dedim diyor Ziyad. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunun üzerine, anan seni kaybedesice, bu böyle bir tabir, yani hayret sana veya Allah senin hayrını versin. Ey Ziyad, ben de seni Medine'nin en kafası çalışan adamlarından görürdüm, yani en fakihi. Ben bu işi bileni zannederdim. Şu Yahudiler ve Hristiyanlar Tevrat ve İncil'i okuyup da bu iki kitapta bulunan hükümlerden hiçbir şeyle amel etmez değiller mi? Buyurdu. Demek ki Kur'an'ın okunuvermesi, çocuklara okutulması, insanlara öğretilmesi, yani okunmasının öğretilmesi, onların da çocuklarına, birilerine okutması, bu işin yaygınlaşması yetmezmiş. Evet, Kur'an'ın metni olmadan olmaz, tabi okuyalım. Ama Hristiyan ve Yahudilerin Tevrat ve İncil okudukları gibi okumayalım. Öyle bir özel uyarı var İbn-i Mace, Fiten bölümünde 26. bab 4048. hadis diye ben size nakledeyim. Nereden bulduğumu, nereden aldığımı da söyleyeyim. Zaten söylediğim hadislerin ben de bu anlamda kaynağı olarak söylediğimi biliyorsunuz. Şimdi tekrar ediyorum. Ne dersiniz? Kur'an okuyor musunuz? Evet deyin. Yani ben daha öğrenemedim. Yaşım 35, 45, 55 demeyin. 55'ten sonra hacca giden bir aile biliyorum, karı koca. Orada öyle pişman olmuşlar ki, bakmışlar tavaftan sonra Müslüman gidip bir Kur'an alıp oturup okuyor. Öteki iki rekat veya biraz rekat namaz kıldıktan sonra kenara geçip Kur'an alıp okuyor. Beriki zaten önceden Kur'an almış, okumaya devam ediyor. Biz dedi, perişan olduk, yani biz Kur'an'ı neden öğrenmeden buraya geldik diye öyle mahvolmuşlar ki, öyle kahrolmuşlar ki, ciddi niyet etmişler. Allah izin verir, sağ salim dönersek eve, imkan bulduğumuz ilk anda biz bunu öğreneceğiz diye. O yaştan sonra 55-60 yaşından sonra öğrenmişler, öğrenirler. 65 yaşından sonra öğrenenler de bilirim. Hatta 80 yaşında da öğrenenler olur elbette. Tamam, yani öğren. Bir kere ben Kur'an'ın metnini okumayı bilmiyorum demeye utanması gerekir insanların. Yani yüzü mü kızarsın ya da sararıp solsun mu, ne olacağısa olsun Kur'an'ı bilsin elbette, o bir. Ama yetti mi? Tamam, Kur'an'ı okuduk. Hadi senin gözün görmüyorsa sen de teybe okutabilirsin. Güzel okuyabilen, makreçleri yerinde, okuyuşu güzel, sesi güzel bir hafız efendinin kaseti aldığı, CD'ye kaydedilen bir Kur'an'ı sen de dinleyebilirsin. Tamam, hadi diyelim ki gözün görmedi, imkanın yok, sen de dinleme bölümünü seçtin. Ama anlaman gerekmez mi? Bir de onun mealini okuyacaksın. Az oldu, pek bilemedin, tekrar okuyacak. Yanında hadislerle birlik okuyacaksın, hatta tefsirlerle beraber okuyacak, bunu başkalarına öğretmek için bile o seviyede öğreneceksin, evet. Ama yetmezmiş bakın bu hadise göre, çünkü Yahudi ve Hristiyanlar Tevrat ve İncil'i okuyorlar, anlıyorlar, anlayarak okuyorlar, ne dediğini biliyorlar ama kendi hayatlarını Tevrat ve İncil'in dışında belirliyorlarsa, yani İçinde bulunan o kitapta bulunan hükümlerle hiç amel etmiyorlarsa, işte onlardan ilim kaybolmuş, onlar dinini bu anlamda kaybetmişler demekse bize de bir tehlike. Yani Kur'an'ı okuyalım amel etmek için, Kur'an'ı anlayalım içindekilerle hayatımızı düzenlemek için, Kur'an'la beraber olalım ama Tevrat ve İncil'le beraber olanlara benzemeden bir beraberlik bizi kurtaracaktır, bunu böylece bilelim. Kur'an ve sünnet, evirip çevirip onu söylüyorum ama dersimiz hadis ya zaten. Peygamber Kur'an'ı getiren bir insan ya, Allah'ın kitabını bize anlatan bir peygamber olarak ben Kur'an'da denilenleri Kur'an dedi diye, peygamberin söylediklerini Allah'ın Resulü dedi diye size anlatırken ben öğrendim size gerek yok, dur bakalım canım ben öğrenmişim zaten, siz beni dinleyin, lazım olursa gece kapım açık gündüz kapım açık gelin anlatayım mı diyecektim size. Olmaz değil mi öyle? Allah öyle ettirmesin hiçbirimizi. Yani hiçbir Müslüman ben öğrendim başkası öğrenmesin diyemeyecek. Öteki konular yine öyle. Evet, kapım açık. Gece gündüz ulaşabildiğiniz her yerde, gücüm yettiğince, Allah'ın izin verdiği sürece ben size din öğretmeye elbette görevliyim. Allah'ın böyle bana bir görev yüklediğine inanıyorum ama bu din sizin de dininiz, elbette siz de öğrenmek durumundasınız. Öyle olunca hadi buyurun Kur'an'ı okumaya, okuduğunuzun anlamını düşünmeye, tefsirler yardımıyla onun ne anlama geldiğine kafa yormaya, öğrendiğiniz, anladığınız bu Kur'an'ı hayata nasıl indirgersiniz, onunla yaşasaydınız nasıl yaşarsınız, bugüne kadar onunla yaşamamışsınız, ne yapmanız gerekir? Bunlar üzerinde cehd-i gayret sarf etmeye buyurun. Allah yardımcımız olsun. Sevban radıyallahu anh'ten bir, yani kişiye cennet kazandıracak özellik, yani hayır ve iyilik etmek, akrabalarla iyi ilişkiyi sürdürmekten başka hiçbir şey ömrü uzatmaz. Duadan başka hiçbir şey kaderi geri döndürmez. Şüphesiz adam, işlediği günah yüzünden de rızkından mahrum bırakılır. Ömrün uzaması, ya ki kısalması, Her biri, her ikisi, İslam'ın bize öğrettiği gerçeklerden birileri. Ömür uzar mı? Evet, Peygamberimiz diyor ki, sıla-i rahime dikkat edin, ömrünüz uzar. Riayet edin. Ömür uzar mı? Evet, yani tasaddukta bulunun. Yani birilerine Allah'ın size verdiği maldan, mülkten vermeye çalışın. O zaman da iyi bilin ki ömrünüz uzar. Ama biz ömrün uzayıp kısalması konusunda acaba ömür uzar mıydı, kısalır mıydı konusunda bir derde düşmüşsek, yani nasıl ifade edeyim size, ömrümüz uzadı mı uzamadı mı, kaç seneydi, ben istemiyorum biraz daha az olsun, biraz daha çok olsun diye bir derdin insanıysak, yapılacak iş şu benim bildiğim, anlayabildiğim kadarıyla. Allah kitabında her şeyi yaratan benim diyor. Dolayısıyla insanı da o yaratmış. Sonra her şeyi bilen benim diyor. Üstelik önce ve sonrasıyla biliyor. Yani benden önce, benimle ve benden sonrayı da biliyor. Allah için dün ve yarın mefhumu olmadan biliyor. Eksiksiz ve tam biliyor. Allah kendisini bir de her şeyi isteyen, isteyebilen, güçlü varlık olarak tanıtıyor. Hem iradesi var, hem kadir, mutlak, etkin ve egemen öyle tanıtıyor bize kendini. Şimdi böyle bir Allah, Kur'an'da وَمَا يَنْقُسُ مِنْ اُمُرِهِ eğer siz ömrünüzden bir şeyler noksanlaşacaksa, onu ben bilirim diyorsa, demek ki ömürden bir şeyler noksanlaşır, Kur'an'ın ifadesiyle. Peygamberimiz de ömrün artmasından söz ediyorsa, yani sıla-i rahim ve sadaka ömrü artırır diyorsa, akraba ziyareti ve tasaddukta bulunmak, İkisini birlikte düşünerek diyorum ki, insanlar hayata gelince, yani dünyada var olunca, doğunca, Allah onlar adına bir şeyler takdir etmiştir baştan, bu onun bilgisi demektir, Allah öncesi ve sonrasıyla ilgisiz olarak bilince, onun bildiği tamam zaten değişmez. Peki ben ne yapacağım? Bana bildirmiş mi kulum, sana 47 sene ya da 77 senelik bir ömür verdim. Eğer istersen bunu 78, 79, 80'e çıkarmak istersen biraz sadaka vereceksin, sıla rahme dikkat edeceksin, sen yaptığın kadarıyla ben onu artırırım. Yok eğer istemiyorsan, hatta günahlar, isyanlar, kötülükler, şirkler, küfürler, yanlışlar yaparsan, yani azaltmayı istersen ben onu azaltırım da, dedi mi Allah bize? Öyle demiyor. Yani herkese, kime, bugüne kadar duydunuz mu kaç yıl yaşayacağına dair bir belge sunuldu? Başka türlü söyleyelim, hangi anne doğurduğu çocuğun ne zaman öleceğini bilerek doğurmuştur da. Öyleyse biz ömrümüzün ne kadar olduğunu, onun ne kadara yükseleceğini ne bilmek durumundayız, ne bilmemize gerek var. Onu geçiyoruz. Peki ne geliyor geriye, ne kalıyor geriye? Peygamberimizin dediklerinden öğreniyoruz ki sadaka vermek zorundayız. Sıla-i rahme devam etmek, dikkat etmek zorundayız. İşte o zaman bizim ömrümüz uzayacaktır. O uzamaları, o uzatmaları bilen Allah, bana takdir ettiğini o uzatmalarla birlikte tescil ederse, tamam bunun ömrü verdikleriyle ve verecekleriyle, sıla-i rahmiyle, gittikleriyle, gidecekleriyle, her şeyle faraza diyelim 80 yıl demişse, artık ecel beyan edilince, bu iş tescil edilince, ne o bir dakika öteye, ne bir saniye geriye gelecektir. Yani, ecel gelince bir saat öte veya beriye gelmemesi ayrı konu, ömrün yapılan işlerle uzaması veya kısalması ayrı konudur. Uzar, uzatılır, biter, eder, tamam denildi mi, o iş hükme bağlandı mı artık ne öteye ne beriye gitmeyecektir. Ben konuyu böyle zannediyorum. İbn-i Mace'den, Tirmizi'den, Ahmet bin Hanbel'den öğrendiğimiz, Huzeyfe'den öğreneceğimiz rivayet edilen bir hadis, mümin kişiye, kendini küçük düşürmesi caiz olmaz, uygun olmaz diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah bu ne demek? Yani adamın kendini küçük düşürmesi nasıl olur? Peygamberimiz de diyor ki gücünün yetmediği bir belanın peşine düşer. Ben şöyle imtihan olayım, bana şu soru sorulmalı, ben şununla imtihan olayım diye işi kafaya takarsa kendini küçük düşürür sonunda. Yani yenilir bu işe. Hatta konuyla ilgili Ebu Said radıyallahu anh'ten rivayet edilen, yine Tirmizi, Ebu Davud, Ahmet Beyhaki, Taberani ve İbn-i Mace'de yer alan bir hadisi de okuyalım. Sonra birlikte yeniden üzerinde düşünelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, herhangi biriniz kendini küçümsemesin. Sahabiler, birimizin kendini küçümsemesi nasıl olur ya Resulallah dediler. Aleyhissalatü vesselam, biriniz öyle bir şey görür ki onunla ilgili söz söylemesi Allah'ın onun üzerinde bir hakkıdır, fakat o konuda bir şey söylemez. Yani insanlardan korkarak susmakla kendini küçümsemiş olur, küçültmüş olur. Sonra kıyamet günü Allah Azze ve Celle ona şöyle ve böyle olan şey hakkında, yani falan zaman falan mekanda sen söz söylemekten kendini engellemiştin, neydi, neden kendini men ettin, seni men eden neydi diye soracak. O da insanlardan korkum diye cevap verince Allahu Zülcelal, sen insanlardan değil öncelikle benden korkmalıydın buyuracaktır. Allah'ım bizi onlardan etme. Tekrar ediyorum. Önce genel kuralı öğrenelim Huzeyfe Hazretlerinden. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştu. Bir insanın mümin ise, bir mümin kişinin kendini küçük düşürmesi, kendini küçümsemesi uygun olmaz, caiz olmaz diyen peygamberimize sahabe bunun nasıl olacağını soruyor. Gücünün yetmediği bir belanın peşine düşer diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dersiniz? Ya Rabbi beni 500 milyarla imtihan et diye kafaya takan bir adam sonra perişan olmaz mı? Ya Rabbi beni bu kadınla imtihan et diye peşinde koşuyorsa yine aynı. Ya Rabbi beni bu toplumun yöneticisi olmakla imtihan et diyen de aynı duruma gelmez mi? Ya da ya Rabbi beni şöyle imtihan et, beni böyle imtihan et diye haşa Allah'a akıl vericesine ben hakkından gelirim, beceririm bu işin hakkından gelmesine, gücüm yeter bu işin diyen insanlar da böylece rezil olmazlar mı sonunda? Peki ne dersiniz? Ya biz şöyle bir ticari hayat, böyle bir ekonomik dünya, böyle bir sosyal düzen, böyle bir toplumsal yapı, biz şöyle imtihan olarak cenneti hak etmeye razıyız ya Rabbi diyenler sonunda aynı duruma düşmezler mi dersiniz? İkinci rivayet bunu bir başka açıdan daha bir net hale getiriyor. Tekrar dönüyoruz Ebu Said rivayetine. Aleyhissalatü vesselam yine aynı konuyu gündeme getirince, yani hiçbiriniz kendisini küçük düşürmesin. Bu nasıl olur ya Resulallah diye sorunca, meğer şöyle olurmuş. Bir yerdesiniz, bir ortamdasınız, insanlar çevrenizde birileri, bir şeyler söylemeniz gerektiren bir hayat yaşıyorlar. Yani yanlışları var, hataları var, isyanları var, kötülükleri var, Allah'a kafa tutmaları, ayetleriyle dalga geçmeleri var. Sizin o arada Allah'ın sizin üzerinizdeki hakkı olarak bir şeyler söylemeniz gerekiyor. Yani Allah'ın sözcüsü olmanız gerekiyor. Allah adına söz söylemeniz, onun öyle olmadığını, bunun böyle olacağını söylemeniz gerekiyor. Bu sizin üzerinizde bir Allah'ın hakkıdır. Fakat eğer biz, eğer siz, eğer insanlar o konuda bir şey söylemezlerse, yani insanlardan korktuklarından dolayı susuyorlarsa böylece kendilerini küçük düşürmüş oluyorlar. Yani Allah'ın sözcüsü olmak şerefinden kaçıyorlar sanki. Yeryüzünde insanların ulaşabilecekleri en yüce makamdır. Allah adına konuşma makamında bulunmak, Allah'ın sözcüsü olmak, Allah'ın elçisi olmak. İnsanlar elbette böyle bir makamda olabilme fırsatını kaçırmamalılar. Eğer kaçırmışlarsa kıyamet günü Allah soracak onlara. Şöyle şöyle diyecektin, şöyle şöyle bir konuda söz söylemek durumundaydın, neden söylemedin diye sorunca, tabi Allah'a yalan söyleyemeyecek ya insan, insanlardan korkum diye cevap verince, peki sen ama insanlardan değil, önce benden korkmak durumundaydın, neden böyle yapmadın diyecek ki bu insanlar kendilerini küçük düşürmüş olacaklar. Sevdiği kızdan ya selamı keserse diye korkanlar, parasına tamah ettiği müşterisi ya bir daha gelmez diye korkanlar, İkramından memnun olduğu dostu ya bir daha ikram etmez diye korkanlar, kendince onun imkanlarından yararlanma konumunu temel kabul edip ya ben uyarırsam imkanlarını bana kapatırsa diye korkanlar, ya 3 yıl sonra şurada olmalıyım, 5 yıl sonra burayı planladım, eğer ben Allah'ın sözcüsü olursam bu imkan elimden alınır diye korkanlar. Evi konusunda korkuya kapılanlar, parası konusunda korkan, korkuya kapılanlar ya da geleceğe yönelik plan ve projelerini dünya merkezli yaptığı halde bu elinden alınırsa diye korkan, korkuya kapılanlar, Allah'ın sözcüsü olma makamından bunun için kaçanlar, korkanlar, ürkenler bir kere daha düşünsünler. Yani biz düşünelim, hepimiz. Söyleyin, çevrenizde tanıdığınız, bildiğiniz insanlar içinde bazen binde bir bile diyemeyeceğim, neredeyse binlerde bir ancak bir kişi çıktığı bir özellik değil mi bu? Her şeye rağmen hakkı söyleyebilenler, ne olursa olsun diyenler, onları da biz ya deli yerine koyuyoruz, ya o da öyle boş geç, dinlenmesen de olur makamına itmiyor muyuz? Olsun ama Allah Eğer kulum kabul ediyorsa, şeref bahşediyorsa öyle yapmak durumunda, öyle yapmak zorunda değil miyiz? Yani hatta ben ona Kur'an anlatmaya geldim ama şu konuya dokunursam anlattırmaz. Bu konuyu gündeme getirsem söyletmez. Bir daha Kur'an ve sünnet dersi yaptırmaz. Bir daha Allah peygamberle tanışma imkanı bulamam diye sanki insanlar bazen dini bile gizlemeye, kamufle etmeye çalışmıyorlar mı maalesef? Adamın içkisi varsa sadece ama sadece ona dokunmadan kumara, fuhuşa, zinaya, alabildiğine vurarak din anlatanlar kulakları varsa çınlasın dememiz gerekmez mi? Adamın sadece namazı yoksa, gerisi o kadar insansa ki, ne kadar insancılsa üstelik, hiç namaza dokunmadan sen farklısın, bak ikram ehlisin, sen güzelsin, bak haysiyetli, şahsiyetlisin, sen farklısın, bak edepli, terbiyeli, namuslu, iffetlisin, insanlara ticaretinde yalan söylemiyor ya da sahtekarlık yapmıyorsun diye, namazın dışında güzelliklerini sayıp döküp onu mutlu etmeye çalışanlar, acaba Allah'ın sözcüsü olacakları yerde konuşmamadan dolayı kendilerini küçük düşürmüyorlar mı? Öyleyse şöyle kendimize bir daha bakalım, çevremize bir daha bakalım. Allah'ın sözcüsü olma makamında Allah bizi imtihan edecek imkan hazırlıyorsa, tepmeyelim imkanı. Yani kendi kendimize yazık etmeyelim, alçalmayalım, yani küçülmeyelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Umame'den naklen şöyle buyuruyor. Bir takım fitneler olacaktır. Adam o fitnelerde mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacaktır. Ancak Allah'ın ilmiyle kalbini ihya ettiği kimseler bu tehlikeden müstesna. Yani öyle fitneler olacak, öyle tehlikeler olacak ki o fitneler döneminde öyle ortamda sanki akşam mümin bakmışsın sabah kafir ya da sabah mümin bakmışsın akşam kafir. Kim korunacak, kim kurtulacak? Ancak Allah'ın ilmi, Kur'an ve sünnetle kalbi dolu olan, kalbini böylece diri tutan insanlar bu tehlikeden kurtulabileceklerdir. İbn-i Mace'de, Müslim'de, Nesai'de yer alan bir hadis daha söyleyelim. Kim ki gayesi İslam olmayan bir beraberlik altında eğer asabiyete yardım ederken öldürülürse onun ölümü cahiliye ölüm üzeredir. Konuyla ilgili bir rivayet daha var. Ebu Hureyre'den bu da. Öteki önce okuduğum Cündep radıyallahu anh'dendi. Her kim bir soysop davasına halkı teşvik ederek veya bir soysop davası için öfkelenerek hak veya batıl olduğu bilinmez bir gaye ile körü körüne açılan bayrak altında yani toplanan topluluk içinde savaşırsa o kimsenin öldürülüşü bir cahiliye öldürülüşüdür. Görüyoruz bazen akrabalardan biri, dayı, amca, enişte veya bir yakın akraba veya uzak gerçekten yanlış yapıyor. Bu yanlışına cazgırlık edip dostlarını topluyor, akrabalarını, bana yardım edin, bu karşıdakini tepeleyelim diyebiliyor. Mesela haksız yere tarlanın sınırını değiştiriyor. Karşıdaki adam haklı ama zayıf ya, kimi kimsesi pek yok ya. Topluyor hısım akrabasını, akrabalık bağları derdine onların yardımını istiyor ve öteki adamı yok etmeye çalışıyor. Yardım edecek misiniz? Hele bir de yardım ederken öldürülürseniz Allah korusun. Veya bu iş bizim işimiz, bizim ailenin işi, bizim kabilenin işi, bizim köyün işi diye aslında İslam onun haklılığını söylemediği halde insanlar sadece bizim adımız, bizim şanımız yüce olsun diye işte öyle bir dava için ortaya çıkıyorlarsa bize düşen o davada yani o yanlış davada gidenleri desteklemek değil, hatta aleyhissalatü vesselam Efendimizin şu sözüne riayet etmek olsa gerek. Zalim de olsa, mazlum da olsa Müslüman kardeşinize yardımcı olun diyordu. Diyorlar ki ya Resulallah, mazlumu anladık, yardım edelim. Peki ama zalime nasıl yardım edeceğiz? Onun da zulmüne engel olursunuz diyordu. Biz de böyle olanların zulmüne engel olmaya çalışsak. Ebu Hureyre Efendimiz'den, Buhari'den öğreniyoruz. Allah 60 sene ömür verdiği kişiden her çeşit özür ve bahaneyi kaldırmıştır zaman açısından. Yani bir adam hem 60 yaşına kadar yaşayacak, hem ya Rabbi daha biraz daha yaşım olsaydı anlardım, anlayacaktım, beni erken öldürdün diyecek. Peki hani biz lafı ters anlamayı severiz ya, Peki 55 yaşında ölen adam Allah'a böyle bir mazerette bulunacak mı? Ya Rabbi 5 sene daha yaşatsaydım ben belki bu işi anlayacaktım diye. Olur mu öyle şey? Allah, adil olan Allah, zulmü kendisine haram kıldığını beyan eden Allah, hangi insanın cenneti için imkan hazırlamamış olarak onu cennetten sorumlu tutacak da? Herkes cennet için imkan dahilinde yaratılmıştır. Aslında bir o kadar da cehennem için imkan dahilinde yaratılmıştır. İnsanlar hangisini kullanırsa ona gidecek. Yani sanki listeyi sunuyorsunuz önüne müşterinin. Nereye istiyorsun? Adana mı, Antep mi? Yoksa Bolu mu, İstanbul mu? Adam nereye isterse oraya gidecek. Kendisi istediği yere gitsin yani. Hatta hangi numarada, hangi otobüste gideceğini bile insanlar kendileri isteyebilecekler. Nesai'den bir hadis. Eşşerit radıyallahu anh'ten. Kim diyor aleyhissalatü vesselam, serçe kuşunu oyun maksadıyla öldürürse, kıyamet günü yüksek sesle ondan davacı olup şöyle diyecek, ey Rabbim, falan adam beni yararlanmak için değil de oyun oynamak için öldürdü. Ava gidenler bir daha düşünsünler. Mubah diyorlar ama doymak için gitmiyorlar galiba. Hatta ava giderken avlayabileceklerinden daha fazla et götürmeye, yiyecek götürmeye. Yani hepsinde öyle görüyoruz, nedense öyle yapıyorlar. Ama evlerinin önünde bir ırmak varmış. Bazen avlayıp iki balık yiyorlarmış. Afiyet olsun. Ya da arada bir bazen bir av hayvanı tutup edip misafirlerine de ikram ediyorlar. Yani onlar gıdalanmak adına ciddi yemek içmek manasına faydalanıyorlarmış. Gerçekten afiyet olsun, helaldir. Ama avlamış olmak için, sonra avladıktan sonra da yarım yamalak bir ateş yakarak, ateşe bir tarafını gösterip olduğu geri kalanı atmak manasına avlıyorlarsa, ben hadisi bir kere daha okuyorum. Kim serçe kuşunu oyun maksadıyla öldürürse, kıyamet günü yüksek sesle ondan davacı olup şöyle diyecek o serçe, ey Rabbim falan adam beni yararlanmak için değil de, oyun oynamak için öldürdü. Hazreti Ali Efendimiz'den, Müslim'de ve Nesai'de görebilirsiniz. Allah'tan başkasının adına hayvan kesene Allah lanet eder. Anne babasına lanet edene de Allah lanet eder. Bidatçıyı himaye edene Allah lanet eder. Tarlanın sınırını değiştirene de Allah lanet eder. Allah'ın lanetinin kimlere olduğunu beyan eden bir hadis okudum. Bu özellikler bizde olmasın için idiyse bir kere daha okuyor ve bitiriyorum. Demek ki kestiğimiz hayvanları Allah dedi diye keseceğiz. Bir başkası dedi diye değil. Hem kesim modelimiz hem kesme ameliyemiz, mesela bir kafiri memnun etmek, bir lüks ve israfı icra etmek ya da Allah'ın istemediği bir hayatı yaşamak için ya da içki ve kumar ya da benzeri zina gibi Allah'ın kesin haram kıldığı şeyleri icra etmek için kesmeyecekmişiz. Şayet olursa Allah lanet eder. İnsan anasına babasına lanet etmeyecek. Elbette kesinlikle etmeyecek. Eğer ederse Allah lanet eder. Din olmayanı din diye, din olanı değildir diye bid'at ve hurafeyi ortaya koyan bir kişiyi himaye eden, savunan, onu koruyan adamı da Allah lanet eder. Biz öyle olmayacağımız gibi, bid'atçı olmayacağımız gibi bid'atçılara hürmet ve hizmet de etmeyeceğiz. Dini bozmadan yana, din olmayanı din gibi ortaya koymadan yana olanlara da hizmet etmeyecek, himaye etmeyeceğiz deyse Allah lanet eder. Tarlanın, malın, mülkün sınırını değiştirmek de yasak. Kim öyle yaparsa, bir de gücünden yararlanmış, yapıvermiş, karşıdakini susturmuş ve sınırı değiştirmişse, öyle hale getirmişse Allah lanet eder. Allah'ım sen bizi lanetinden, lanete uğrayanlardan olmaktan koru. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.